Arkadaşlar hepinize merhaba. Tekrardan Engelsiz Erişim Derneği projesi olan Engelsiz Eğitim kapsamında bilgisayar günü programının ikinci programındayız. Artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz ki zaten haftaya sona geldik sayılır. Umarım faydalı konularla devam ediyoruzdur ki bu hafta biraz daha gelişmiş düzeyde bir konu işleyeceğiz. Ki bu konu programlama editörleri, yani programlama panelleri diyebileceğimiz programcıların kodlarını yazıp çalıştırıp ön izleyip hatta diğer programcılarla da etkileşim kurabilecekleri paneller izleme çalışacağız. Çünkü programcıların biraz daha özel ihtiyaçları var bu anlamda. Bir metin editöründen daha gelişmiş kapsamda ihtiyaçları olabiliyor. Özellikle görme engelli programcılar bazında düşünürsek bu işler biraz daha kapsam daralıyor. Örneğin kullanabileceğiniz editör sayısı azalıyor, bunların nitelikleri değişiyor vesaire vesaire. Şimdi aslında tanıtımda iki tane editörden bahsetmiştim. Birincisi Notepad++, ikincisi Visual Studio. Şimdi Notepad++'dan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar bir programlama ya da coding, yani kodlama işlemine ilk girdiğinizde işaretleme dillerinden tutun da ileri düzey programlamaya kadar hepsinde temelde Notepad'ine benzeyen bir ortamda sayılar, karakterler, rakamlar, harfler yazarsınız. Ancak işler karmaşıklaşmaya, birden fazla satırla, blokla uğraşmaya başladığınız zaman bu sefer neler giriyor işin içine? Şablonlar giriyor. Bir fonksiyon yazıyorsunuz. Bu fonksiyonu defalarca çağırmak gerekiyor. Hani fonksiyonu yazıyorsunuz. Diyelim ki buradaki arkadaşlarından birisi. Örneğin Ali. Ali dilekçe yazan bir program varsayın. Sayın nedir? Yüzdeye. Yani yüzde. Nereye yazacağım? Mekan yüzde. Ondan sonra makam kısmına yüzde yazıyor. Sonra diyor ki sayın yüzde, talebimiz yüzde. Bir yüzdeleri açıklayacağım birazdan. Yukarıda belirttiğim talebimle alakalı görevinin yapılmasını arz ederim. Bu bir fonksiyondur arkadaşlar. Şimdi her seferinde bunları tek tek tek tek yazabilir. Ancak Ali pratik yapmak istiyorsa, bu işi pratikleştirmek istiyorsa ne yapar? Bir batik yazar, bir program yazar. Bu yüzdelere gelmesi gereken şeyleri doldurur ve program dilekçeyi yazar. Hatta isterse aynı zamanda 5-6 tane dilekçe yazar. Örneğin bu mantıkla ÖSYM'nin örnek dilekçe genel amaçlı dilekçe örneğini de kodlayabilirsiniz. Ancak sorun şurada. Birden fazla fonksiyon olduğu zaman diyorum ki genel amaçlı dilekçe, ÖSYM'nin genel amaçlı dilekçesi, tabu kadastro yazacağınız dilekçe olsun, davaya itiraz dilekçesi olduğunu varsayalım. Bu tip şeyler çoğaldığı zaman sizin programlama panelinde bunları tek tek çağırmanız gerekecek ya da bir takım hızlılığı sağlayacak işlemlere ihtiyacınız var. İşte bu noktada her şeye elle girdiğiniz düzen sizi uğraştırmaya başlıyor. Zaman kaybı, iş gücü kaybı vesaire. Çünkü yazılımcılık ya da sanat hayatını düşündüğünüzde bir şey aklınıza geldiği anda yapmazsanız sonra unutuyorsunuz, uçuyor gidiyor. Bu anlamda işleri hızlandırmak, pratikleştirmek ve kompleks yapılarla uğraşmaya başladığınızda daha rahat hareket etmenizi sağlamak adına bir takım programın panelleri var. Yani iş Notepad'dan başlıyor, ilk not defterinden başlıyor. Ancak işler karmaşıklaşmaya başladığı zaman programlama panellerine ya da programlama panellerinin taklit eden metin editörlerine kadar gitmeye başlıyorsun. Ve programlama paneli dediğimiz zaman arkadaşlar, programlama paneli yani Visual Studio. Şimdi tanımını yapmaktan ziyade bir örnek üzerinden gidelim. Visual Studio'nun üzerinde birden fazla projeyle çalışabilirsiniz. O projenin içerisinde birden fazla çizim açabilirsiniz. Örneğin Windows'tan bahsederim. Windows'u yazıyorsunuz. Ama aynı zamanda Windows'un içinde dosya yöneticisi, masaüstü, başlangıç ekranı gibi projeler oluşturuyor. Bu projelerin içerisinde de kodlamalar yapıyorsunuz. Bütün fonksiyonları işletim sistemini yazmaya çalıştığınızı düşünün. Ama Programa panellerinin en büyük becerilerinden bir tanesi şudur. Birden fazla projeyi tek seferde görüp, bunlardan seçim yapıp, o anda üstünde düzenleme yapıp, bunu çalıştırıp, arkadaşlarınızı da davet edip beraber çalışabilirsiniz. Ancak metin editörlerinde ya da programlama özelliği olan metin editörlerinde bunu yapmak çok mümkün değil. Yani C# ile bir form programından bahsediyorum. Visual yeteneklerini şöyle anlayabilirsin. Kontrole basılı tuttuğumda arkadaşlar neler çıkıyor? Kontrole basılı taba basarsam, kontrol elimi çekmediğim sürece bu programlama paneliyle alakalı kullanabileceğim pencereler, toolbar, araç çubuğu vesaire vesaire. Şimdi kod bölmesi, toolbar, çizim bölmesi vesaire. Şimdi bunların arasından mesela diyorum ki C# ile bir ne yapıyorum? Hello World yazacağım. Bu buton almam gerekecek. Bu düğmeye bastığımda merhaba dünya yazacak. Şimdi bunu yapmak için Toolbox'a geçip buradan bir buton alabilirim. Özelliklerini sağ tık yapıp özelliklerine girebilirim. Erişilebilirlik etiketi, erişilebilirlik rengi, butonun etiketi vesaire vesaire bunları tasarlayıp en sonunda kod bölmesine geçip show message box tırnak içerisinde merhaba dünya yazabilirim. Ama ola ki böyle bir yeteneğim olmasaydı ya da programlama destekleyen bir metin editörü kullanıyorsaydım butonu kodlayan fonksiyonların tamamını tek tek tek yapmam gerekirdi. Ancak ben burada buton nesnesini oluşturuyorum. Grafiksel arayüzden sonra gidip bunun eylem kısmına, kod kısmına da message box'ı yerleştiriyorum. Ancak sorunumuz şuradaki bundan hangisi erişilebilir? Şimdi burada ele aldığımız iki program da erişilebilir. Visual Studio'da, Notepad++'da erişilebilir. Ancak Visual Studio'nun her bilgisayara göre olmadığını kabul etmemiz lazım. Çünkü en küçük boyutu 20 GB aşkın bir programdan bahsediyoruz. Peki neden bu kadar büyük? Onu da yapıyorum. Visual Studio çok uzun zamandır geliştirilen bir programlama paneli. Programlama paneli geliştirilirken, Visual Studio geliştirilirken Microsoft'un vizyonu tamamen şöyleymiş. Dünya üzerindeki metin olarak kodlanabilen tüm programlama dillerini ve programcıları bir program üzerinde toplayıp bunların etkileşim kurabilecekleri, takım olarak çalışabilecekleri ve yazılımcının hakikaten keyif alabileceği bir programlama ortamı üretmesini. Biz şu an geldiği nokta, şu an Visual Studio 2017 yılında kendi ana sayfasından indirilebilir durumda. Şu an geldiği noktada hakikaten bunu başarmış durumdalar. Visual Studio'nun içinden çıkmadan bile bir web sayfası açıp aradığınız bir şey varsa bulup hemen çalışmanıza göre denebiliyorsun. Bu çok kompleks yapılar için olmasa, hani herkes için kullanabilir de olsa en nihayetinde şu bu gerçek ki Visual Studio'yu çalıştırmak için güçlü bir bilgisayar gerekiyor. Ve geniş bir belli konfigürasyonu gerekiyor. En az 8 GB RAM önerimdir. En az 128 GB SSD önerimdir. Ki çok fazla kompleksleşmeye başladığı zaman bellek alanı büyütmeniz gerekebilir. En az da i5 işlemci önerimdir ki bunların altına düştüğünüz zaman artık Visual Studio'yu kullanamayacak kadar yavaş kullanıyorsunuz. Şu anda bu konfigürasyonda bile çok rahat olmaz ama en azından beklediğiniz süreler çok daha makul süreler olur. Projeler derlenirken veya sonucu görmek istediğinizde veyahut da projeler açılırken beklediğiniz süre çok daha makul süreler olur. Sonrasında metin özelliği, metin editörleri ancak programlama destekleyen metin editörleri. Evet. Şimdi her iki gruptaki yazılımın da Notepad++ olsun, programlama paneli olsun, programlama panelindeki Visual Studio olsun. Her ikisinde de yazılımcının işini kolaylaştıracak bir takım renklendirmeler. Hata varsa bunun altı çizili veya ekran okuyucu tarafından özellikle uyarılıyor olması ardından açılan parantezin otomatik olarak kapatılması, kod tahmini, kod önerisi Ben show yazdığım zaman, show bitirdiğim zaman hemen message box'lar falan aşağı yukarı önerilmeye başlıyor. Ben işte dedim ki aşağı yukarı okları seçiyorum vesaire. Bu özellikler vardır. Ancak metin editörlerinde, programlama destekleyen metin editörlerinde paneldan çok normal not defterini kullanır gibi dosyayı açarsınız, düzenlersiniz, aç kaydet için alırsınız ama netice itibariyle metin editörlerinde sadece bu programcılara işe yarayan metinsel hileler, jestler var diyeyim. Yani renklendirme, kodların farklı blokların farklı renklerde belirtilmesi, koşulların farklı dizende belirtilmesi vesaire gibi özellikler var. Peki metin editörleri çok büyük olmadan bunu nasıl başarıyorlar? Metin editörleri bunu büyük olmadan kendi bünyelerine eklentiler vasıtasıyla başarıyorlar. Şimdi Notepad++'ı indirip kurmaya kalkıştığınız zaman bir tane eklentiyle beraber kurulduğunu görebilirsiniz. Ancak sanmayın ki metin editörlerinde Visual Studio Toolbox'a benzeyen bir toolbox var. Hayır. Genel kodları elinizde giriyorsunuz. Sadece kodları elinizde girmenizi sağlayacak bir takım yardımcı hareketler var. Bu hareketler parantezin otomatik kapatılmaya çalışılması, kod tahmini, kod önerisi gibi parametreler. Hatta bazı eklentileri var ki çevrim içi çalışarak sizin bilgisayarınızda büyük bir veri tabanı indirmeyi de engelliyor. Notepad++ bu anlamda birçok programlama dilini destekler. C#'tan Python'a kadar Ruby, PHP, JavaScript, Java, C, C++ gibi programlama dillerinin birçoğunu destekler. Peki benim önerim ne diyeceksiniz? Visual Studio hakikaten kaldırabilecek bir bilgisayarınız varsa evet Visual Studio çok güzel bir ortam. Ancak kaldırmıyorsa ve basit çalışmalar yapmayı planlıyorsanız bunun için ya Visual Studio şöyle düşünün arkadaşlar, bir web konsolu gibi, bir sanal makine aracı gibi sürekli açık durduğu zaman çok daha verimli oluyor. Mesela Windows'un sanal makine masaüstü özelliği var. O Visual Studio bir masa üstünde sürekli açık durur. Oraya gider çalışırsınız. Visual Studio aslında Visual Studio yapan böyle açık durabilecek bir alet çantası gibi durumunda olması. Ama hızlıca çalışmam gerekiyor vesaire diyorsanız o zaman Notepad++ önerimdir ki JAWS kullanıcılarının bu konuda zorlandığı biliniyor. Notepad++'da ama Nevada kullanıcıları çok sapıtmadan, özellikle yerlerini kaybetmeden Python kodlama diline kadar birçok PHP, PHP3'ü vesaire kodlara bilirler. Peki başka metin editörleri yok mu? Örneğin Eclipse var. Eclipse ya da Liclip bunlar Java tabanlı yazılan programlama editörleri, yorumlayıcıları. Ama tabii ki nihayetinde Java'yı gerektiriyorlar. JavaScript ya da JDK'nın da bunların hepsinin JDK'nın Java modülünü, JRE modülünün tamamının kurulu olmasını gerektiriyorlar. Ama netice itibariyle elde edilen sonuç şu. Java ile desteklenen bir programın ekran okuyucuyla rahatlığına inanıyorsanız o da kullanılabilir. Ki Eclipse Python için geliştirilen bir Java tabanlı programlama editörü çok da rahat bir şekilde kullanıldığını düşünüyorum. Ama Liclip ve diğer dilleri, diğer editörleri alakalı ne diyebilirim? Onları denemedim. Evet, en nihayetinde şunu görüyoruz. Görme engelli programcılara Visual Studio ve Notepad++ tavsiyemdir. Ha, geçen haftadan kalan bir şeyi unutmuşuz arkadaşlar. Onu bir hemen bu konunun arkasına da sıkıştıralım. Ve soru varsa alıp dersimizi de sonlandırabiliriz. Geçen hafta PowerShell'dan ve Bash'ten bahsetmiştik ki burada önemli bir noktayı atlamışız. Arkadaşlar çok iç gücü gerektiren sunucu gibi sürekli açık kalması gereken az enerji tüketmesi ya da işlem gücünün çoğunun işleme yönlendirilmesi gereken sistemlerde böyle bir kod tabanlı hareket sistemine ihtiyacınız var. Neden? Çünkü grafiksel arayüz ekstra bir yük, ekstra bir zaman, ekstra bir işlem gücü demek. Bunu minimuma indirmek için de mesela Windows'ta CMD çok yetersizdi. Onun yerine PowerShell geliştirildi vesaire. Linux tabanlı sistemlere rahatça bağlanabilmek için de 5 kabı Windows'un içinde şu anda gelmiş durumda. Tabii 5 kabının başka alternatifleri vardı ki bundan zaten geçen hafta bahsetmiştik. Bu konuyla alakalı soru var mı? Peki. O zaman haftaya kesinlikle kaçırmamanız gereken son program, final yapacağız. O finalde de ne getirir? Yani Windows ekran kurucusunu anlatacağım. Haftayı şimdiden ben de sabırsızlıkla bekliyorum ve iyi hazırlanıyoruz. Haberiniz olsun.